KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık 23. Kaset 2. Yüz Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar Sayfa 725 50. Aşağıda verilen madde ayırt edicilik katsayılarında hangisi için o sorunun çok iyi bir soru olduğu söylenebilir? A. -0.40 B. 0.10 C. -0.24 D. 0.29 E. 0.64 Cevap E. 0.64 51. 1. Belirtke tablosunu hazırlama. 2. Belirtke tablosundan uygun davranışları belirleme. 3. Bu davranışları ölçme gücü olan soruların hazırlanması. Yukarıda yapılan bir ölçme aracı hazırlama sürecindeki çalışmalar o testin öncelikle hangi özelliğini güçlendirir? A. Kullanışlılık B. Standart sapma C. Homojenlik D. Güvenirlik E. Kapsam geçerliliği Cevap E. Kapsam geçerliliği 52. 1. Test puanlarına kaynağı bilinmeyen türden hataların karışması. 2. Sınav süresinin gereğinden fazla verilmesi. 3. Öğrencilerin sınavda kopya çekmelerinden dolayı puanlamaya hata karışması. 4. Testteki soruların dersin içeriğini iyi temsil etmesi. 5. Sınav kağıtlarını okurken yazısı güzel olanlara fazla not verme. Bir ölçme aracının yukarıda açıklanan durumları öncelikle hangi özelliklerini etkilediği doğru sıralamayla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A. Güvenirlik, güvenirlik, güvenirlik, geçerlik, geçerlik. B. Güvenirlik, geçerlik, güvenirlik, geçerlik, geçerlik. C. Güvenirlik, güvenirlik, geçerlik, güvenirlik, güvenirlik. D. Geçerlik, geçerlik, geçerlik, güvenirlik. E. Geçerlik, geçerlik, güvenirlik, güvenirlik, güvenirlik. Cevap A. Güvenirlik, güvenirlik, güvenirlik, geçerlik, geçerlik. 53. Bir öğretmen yaptığı yazılı yoklama sınav kağıtlarını puanlarken öğrencilerin isimlerine bakmakta, tanıdığı öğrencilere fazla puan vermekte, ayrıca yazısı kötü olanların puanlarını kesmektedir. Bu durumu en iyi açıklayan en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölçmede sabit hata bulunmaktadır. Aynı zamanda puanlamaya hata karıştığı için öncelikle güvenirlik düşmüştür. B. Ölçmede sistematik hata bulunmaktadır. Aynı zamanda ölçmeye çalıştığı özelliklere farklı özellikleri karıştırdığı için öncelikle geçerlik düşmüştür. C. Ölçmede sistematik hata bulunmaktadır. Aynı zamanda puanlamaya hata karıştığı için öncelikle güvenirlik düşmüştür. D. Ölçmede sabit hata bulunmaktadır. Aynı zamanda ölçmeye çalıştığı özelliklere farklı özellikleri karıştırdığı için öncelikle geçerliği düşmüştür. E. Ölçmede sistematik hata bulunmaktadır. Aynı zamanda puanlamaya hata karıştığı için öncelikle güvenirlik düşmüştür. Cevap B. Ölçmede sistematik hata bulunmaktadır. Aynı zamanda ölçmeye çalıştığı özelliklere farklı özellikleri karıştırdığı için öncelikle geçerlik düşmüştür. 54. 1. Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özellikleri ölçebilmesi. 2. Ölçme aracındaki maddelerin dersin içeriğine göre çok kolay olması. 3. Ölçme aracında her hedef ile ilgili soru bulunması. 4. Bir ölçme aracı aynı gruba birkaç defa uygulandığında birbirine yakın sonuçların alınması. 5. Kullanılan madde sayısının arttırılması. 6. Ölçme aracından elde edilen puana ölçmeyi amaçladığı özelliğin dışındaki özelliklerin karışması sonucu başka etkilerin karışması. Bir ölçme aracının yukarıda açıklanan durumları öncelikle hangi özelliklerini etkilediği doğru sıralamayla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Geçerlik, geçerlik, geçerlik, güvenirlik, geçerlik, geçerlik. B. Geçerlik, geçerlik, güvenirlik, geçerlik, güvenirlik, güvenirlik. C. Güvenirlik, geçerlik, güvenirlik, güvenirlik, güvenirlik, güvenirlik. D. Geçerlik, geçerlik, geçerlik, güvenirlik, geçerlik, güvenirlik. E. Geçerlik, güvenirlik, güvenirlik, güvenirlik, geçerlik, güvenirlik. Cevap A. Geçerlik, geçerlik, geçerlik, güvenirlik, geçerlik, geçerlik. 55. 1. Hazırlanması kolay ve az zaman alır. 2. Puanlaması zor ve fazla zaman alır. 3. Üst düzey davranışları ölçer. 4. Değerlendirme subjektiftir. Yukarıda özellikleri verilen ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşleştirmeli test. B. Çoktan seçmeli test. C. Kısa cevaplı test. D. Yazılı yoklama. E. Doğru yanlış testleri. Cevap D. Yazılı yoklama. 56. 1. Puanlaması objektiftir. 2. Kapsam geçerliği yüksektir. 3. Okuma ve anlama yeteneği gerekmektedir. 4. Daha çok bilgi, kavrama, analiz, hedef alanlarını ölçmede kullanılır. Yukarıda özellikleri açıklanan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşleştirmeli test. B. Çoktan seçmeli test. C. Yazılı yoklama. D. Kısa cevaplı test. E. Doğru yanlış testleri. Cevap B. Çoktan seçmeli test. 57. Öğrencilerin öğrenme düzeylerini belirlemek için yapılan test türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Başarı testi. B. Standart test. C. Homojen test. D. Tanıma testi. E. İzleme testi. Cevap A. Başarı testi. 58. Yetenek sınavında en başarılı 3 öğrenciyi bir programa almak üzere yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mutlak. B. Homojen. C. Standart. D. Bağıl. E. Normal. Cevap D. Bağıl. 59. Çoktan seçmeli testlerde şans başarısının gidermediği aşağıdaki önlemlerden hangisi en etkilidir? A. Testteki soru sayısını arttırma. B. Seçenek sayısının bir eksiği yanlışın bir doğruyu götürmesi. C. Testteki soruların anlaşılırlık düzeyinin arttırılması. D. Testteki soruların güçlük düzeyinin arttırılması. E. Testin uygulanmasındaki kopya çekme olanaklarına önlem alma. Aşağıdaki ölçme araçlarının hangisi daha çok ilköğretimin ilk yıllarında kullanılan ve öğrencilerin açıklama, kavrama ve bilgi düzeyindeki davranışlarını ölçmede en uygun olanıdır? A. Yazılı yoklama. B. Doğru yanlış test. C. Çoktan seçmeli test. D. Kısa cevaplı test. E. Eşleştirmeli test. Cevap D. Kısa cevaplı test. Rehberlik. Rehberlik ve psikolojik danışma nedir? 1. Öğrenci kişilik hizmetleri. Çağdaş yaşamın bireye öncelik veren ve her alanda bireyin gelişmesini hedefleyen anlayışı, bireysel sorunlarına daha özenli yaklaşımlar geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Okul hem bireyin hem de toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak bir plan ve program dahilinde öğretim ve yönetim faaliyetlerini sürdüren örgün eğitim kurumudur. Amaç öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetinden olabildiği kadar doyurucu bir şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Fakat zamanla okullarda yürütülen öğretim ve yönetim etkinliklerinin bireyin gelişimini sağlama, amacı gerçekleştirmek için yeterli olmadığı ve üçüncü bir faaliyet alanına daha ihtiyaç duyduğu anlaşılmıştır. Bu üçüncü alan rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin de içinde yer aldığı öğrenci kişilik hizmetleridir. Çağdaş eğitimin bu üç boyutu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1. Öğretim. Okullarda öğrenci ile öğretmen arasında oluşan bilgi, beceri ve kültür aktarımını ifade eden faaliyettir. 2. Yönetim. Öğretme faaliyetinin daha verimli gerçekleşmesi, öğrencinin daha sistemli ve düzenli olarak bu faaliyetten istifade etmesini sağlayan etkinlik. 3. Öğrenci kişilik hizmetleri. Özellikle tek tek öğrencilerin kişilik gelişimini sağlamak için yürütülen sosyal ve eğitsel etkinlikler, sosyal yardımlar, burs, kredi, yurt, yemek, özel eğitim ve özel yetişmeler, sağlık hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma. Öğrenci kişilik hizmetinin amacı, öğrencinin eğitim imkanlarından yararlanmasını engelleyen eksiklik ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Bu yolla okullar, öğretim ve yönetim etkinliklerinin amacına daha rahat ulaşmaktadır. Bu bağlamda, öğrencinin bireysel gelişimi ve uyum sağlaması ile ilgili olan eğitimin verimini ve kalitesini artırma, öğrenilen arasındaki ilişkileri geliştirmek, sağlık, kültür, barınma, burs ve diğer sosyal ve sportif faaliyetleri ile boş zamanlarını değerlendirme, ders çalışma yöntemlerini bilme gibi hususlar öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alır. Ayrıca bireyin hızla değişen bu çağdaş dünyaya uyum sağlayabilmesi ve eğitim alanında öğrenci kişilik hizmetlerinin etkili yürütülmesi, rehberlik ve psikolojik danışma taleplerini arttırmıştır. Bu nedenle okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri önem ve yaygınlık kazanmıştır. Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerin kimlik kazanma, kendini tanıma, sağlıklı sosyal ilişkiler kurma, kişiyi aile ve mesleğe hazırlama gibi zorluklarla baş edebilmeleri için yardım sunan bir meslek halini almıştır. Gerek çağdaş dünyada insana büyük değer veren, özgürlükçü ve bireysel farklılıkları öne çıkaran eğitim anlayışı, gerekse çağdaş hayatın karmaşık iş, meslek ve diğer toplumsal ilişkileri rehberliğe olan ihtiyacı arttırmıştır. Ayrıca verimli iş yapma ve insanın bütün yönleriyle geliştirilmesi önem kazandığından rehberliğe olan ihtiyacı gitgide artmıştır. Soru tarzı. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarından biri değildir? KPSS 2005. A. Öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek. B. Öğrencilerin kişisel gelişim gereksinimlerini karşılamak. C. Eğitim ve öğretimi bireyselleştirmek. D. Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak. E. Eğitimin verimini ve kalitesini yükseltmek. Cevap D. Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak. 2. Rehberliğin tanımı. Rehberlik, bireyin kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması, doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistemli ve profesyonel bir yardım sürecidir. Diğer bir tanıma göre rehberlik, bireyin kendini anlaması, kapasitesini kendine uygun düzeyde geliştirmesi ve çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum içine girmesi ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce yapılan psikolojik yardımdır. Rehberlik alternatif yollar gösterme süreci olarak da tanımlanabilir. Kendisine sunulan yolların faydalı yönlerini ve sınırlılıklarını gören birey kendisi için en uygun seçenekleri belirler. Öyleyse rehberlik hizmeti yoluyla birey yapılacak yardım onun kendini tanımasına ve çevresindeki olanaklar, alternatif durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencinin kendini, çevresindeki imkanları tanıması, gizli güçlerini geliştirmesi, farklı sorunlarını çözebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için yapılan düzenli bir yardım sürecidir. Bu tanımın temel kavramları, kişi kendini tanıma, çevresel ona olanakları tanıma, yardım ve süreç olarak belirmektedir. Buradaki kişi sözcüsü okulda bulunan tüm öğrencileri dile getiriyor. Kendini tanıma sözü kişinin genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini, tutum ve davranışlarını, güçlü ya da zayıf yanlarını bilmesini anlatıyor. Çevresel olanakları tanıma, içinde yaşanılan ortamın gelişimi, sağlayıcı ya da engelleyici özelliklerini bilmek demektir. Yardımdan gizli güçlerini geliştirerek sorunlarını çözmesi için değişik seçenekleri görebilmesi, bunlardan kendisine en uygun olanını seçebilmesi, yapılacak işlemleri belirleme kararını verebilmesi amacıyla kişiyi bilgilendirme, dışsal baskıların ve iç çatışmalarının bilincine vardırma anlaşılmalıdır. Kişiye yol gösterme, öğüt verme, kişi adına karar verme, onun sorununu çözme anlamı çıkarılmamalıdır. Süreç ise rehberliğin kişiye arada bir, rast gelince yapılan bir yardım olmadığını, yaşamanın her evresinde karşılaşabileceği karar verme durumlarında ona verilebilecek bir hizmet olduğunu belirtiyor. Özetle, rehberlik, bireyin kendi kapasitesini, ilgi ve yeteneklerini tanıması, çevresinde mevcut imkanları kullanarak kişiliğini geliştirmesi, bir mesleğe yönelmesi ve o meslek hususunda bilgi ve becerisini artırması için yapılan sistemli bir bilgilendirme hizmetidir. Rehberlikle ilgili yapılan çoğu tanımda şu hususlar ortaya konmuştur. Rehberlik, uzman kimseler tarafından bireyin kendi kendisini tanıması, bireyin kendi potansiyelleri ile çevresindeki olanakları tanıması, Buna göre sağlıklı kararlar alıp uygun seçimler yaparak kendini gerçekleştirmesi için yapılan profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik ile ilgili tanımlarda ağırlıkla üzerinde durulan kavramlar şunlardır. Rehberlik bir süreçtir. Kendini gerçekleştirme, profesyonel ve bilimsel yardım, karar verme, kendini tanıma. Rehberlik ve psikolojik danışma arasındaki fark, rehberlik, psikolojik danışmayı da içine alan geniş bir kavramdır. Rehberliğin merkezinde yer alan psikolojik danışma hizmeti, rehberlikle kıyaslandığında çok daha sistemli ve teknik bir bilgilendirme becerisi gerektirir. Profesyonel bir hizmet anlayışı gerektiren psikolojik danışma hizmeti, samimiyet ve güvene dayalı bir duygusal ilişki temeline oturduğundan, bazen rehberlikten ayrı bir uzmanlık alanı olarak algılanmıştır. Rehberlik hizmetleri ne değildir? Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yanlış bilgi ve anlayışlar. Rehberlik yalnızca problemli bireylere verilir. Rehberlik hizmetini herkes verebilir. Rehberlik bir öğüt verme, karar verme hizmetidir. Rehberlik hizmetleri yalnızca derslerde verilir. Rehberlik hizmetleri bireyin her türlü problemini çözer. Rehberlik hizmetlerinde bireye acıma duygusu ile bakılır. Rehberlik bireyi dışarıdan yönetme sürecidir. Rehberlikte zorlama vardır. Rehberlik bireyi disiplin etme sürecidir. Rehberlik problemli bireyleri kayırma ve kollama sürecidir. Rehberlik belli yaş grubundaki bireylere yöneliktir. Rehberlik nedir? Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir süreçtir. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. Rehberlik gönüllülüğü gerektiren bir hizmet alanıdır. Rehberlik hizmeti herkese verilir. Rehberlik hizmetleri süreklidir. Rehberlik bireyin karar verme stratejilerini geliştirme sürecidir. Rehberlik hizmetlerinde bireye farklı seçenekleri sunma ve bireyin kendisiyle ilgili kararları alabilmesine yardım faaliyetidir. Rehberliğin birinci işlevi bireyin kendisini tanımasını sağlamadır. Rehberlik bireyi yardım etme sürecidir. Rehberlik ekip çalışması gerektirir. 3. Rehberliğin amacı. Rehberlik ve psikolojik danışmanın amacı akıl vermek, tavsiyede bulunmak, bireyi doğru olduğu kabul edilen davranışları yapmaya yöneltmek, nasihat etmek ya da ona bir şey empoze etmek değildir. Rehberlik hizmet alacak olan birey ile rehber arasında birebir karşılıklı ilişkiler olarak doğan tamamen gönüllü ve istekli bir yardım olayıdır. Bu yardımların amacı bireye çeşitli seçenekler ve alternatifler sunmak ve böylece onun en uygun seçimi yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır. Gerek çağdaş dünyada insana büyük değer veren, özgürlükçü ve bireysel farklılıkları öne çıkaran eğitim anlayışının güçlenmesi, gerekse bu hayatın karmaşık iş, meslek ve diğer toplumsal ilişkileri insanın bütün yönlerini tam olarak geliştirilmesi gerektiği fikrine doğurmuştur. Bu da ister istemez rehberliğe olan ihtiyacı arttırmıştır. Kısaca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin nihai amacı insanın kendini gerçekleştirmesi için yardımcı olmaktır. Bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendini tanıması, anlaması ve kabul etmesi, çevresindeki insanları öğrenmesi, gizil güçlerini geliştirmesi ve çevresine uyum sağlaması gibi bazı temel adımların atılması ile sağlanır. İnsanın kendini gerçekleştirmesi, Maslow'un aşağıda sunulan ihtiyaçlar hiyerarşisindeki en üst basamağına ulaşması demektir. 1. Fizyolojik ihtiyaçlar, 2. Güvenlik ihtiyacı. Bunlar alt düzey rehberlik hizmetleridir. 3. Ait olma sevgi ihtiyacı, 4. Saygı ihtiyacı, 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bu psikolojik danışma hizmetleri üst düzeydir. İhtiyaçlar hiyerarşisi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ilişkisi. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde bireyin fizyolojik ihtiyaçları ile güvenlik ihtiyaçları gibi alt düzey ihtiyaçları rehberlik hizmetinin konusu iken, ait olma, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme üst düzey ihtiyaçlar olup daha çok psikolojik danışma hizmetlerinin görev alanına girmektedir. Bu fark aynı zamanda rehberlik ve psikolojik danışma arasındaki farkı da ortaya koymaktadır. Kendini gerçekleştiren birey, gerçekçi bir ben kavramına sahip, kim olduğu ve olacağı konusunda tutarlı, insana önem veren ve onları oldukları gibi kabul eden, yaratıcı, kendini kabul eden, yeni yaşantılara açık, yeterli yapıcı kişiliğe sahip, ruh sağlığı yerinde olan, kendisi ve toplumla barışık bir kişidir. Zaten bu özelliklere sahip olan birey, aynı zamanda çevresinde ve kendi içinde var olan potansiyellerden haberdar olduğu için kendisini geliştirmesi zor olmayacaktır. Rehberlik ve psikolojik danışmanın amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesi için hem kendini hem de çevresini tanıması, uyum sağlaması ve sağlıklı kararlar alması için ona yönelik bir bilgilendirme sunmaktır. Rehberliğin temel işlevleri: uyum sağlayıcılık, yönlendirme, geliştirme, düzeltme, ayarlama, yönlendirme, önleyicilik, tanımlama, bilgi vericilik. Rehberlik ve psikolojik danışmanın işlevleri. 1. Rehberlik ve psikolojik danışmanın birincil işlevi, kişinin kendisini tanımasına yardım etmektir. Kişi tanımına çalışmaları dıştan tanıma çalışmaları, gözlem, anket, test gibi ve içten kendini değerlendirme çalışmaları, özgeçmiş, otobiyografi ile elde edilir ve bulgular ikili görüşmelerle danışana, öğrenciye bildirilir. Bu bilgilerin dosyaya işlenerek öğretmene de bilgi verilir. 2. Bilgi verme rehberliğin ikinci işlevidir. Bilgi verme, öğrencilerin bireysel sosyal uyumuna yardım etme faaliyetleridir. Verimli ders çalışma, öğrenme stilleri, yetenek ve ilgilere göre program, okul ve meslek seçme, burs, kredi, yurt olanakları, sağlık hizmetlerini, beslenme olanaklarını tanıtma faaliyetlerini kapsar. 3. Rehberliğin üçüncü işlevi psikolojik danışmadır. Psikolojik danışma, bireye sorunlarını tanımada, kaynağını bulmada ve çözüm yolları üretmesinde yardımcı olan teknik bir hizmettir. Soru tarzı: rehberlik tanımlarında vurgulanan ortak ögelerden biri sayılamayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Rehberlik ekip çalışması gerektirir. B. Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişimini ve uyumunu sağlar. C. Rehberlik bir süreçtir. D. Rehberlik uzman kişiler tarafından yapılır. E. Rehberliğin temelinde öğüt verme vardır. Cevap E. Rehberliğin temelinde öğüt verme vardır. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar? KPSS 2001. A. Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak. B. Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek. C. Bireye ne yapması gerektiğini söylemek. D. Bireye kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak. E. Bireyin sorunlarını belirlemek. Cevap D. Bireye kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak. Türkiye'deki okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinde aşağıdakilerden hangisi en çok ağırlık kazanmaktadır? KPSS 2003. A. Yönetimi bilgilendirme, B. Yönlendirme, C. Öğrencileri tanıma, D. İzleme ve değerlendirme, E. Araştırma. Cevap C. Öğrencileri tanıma. Rehberliğin temel işlevlerinden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Sınıflandırma, B. Önleme, C. Düzeltme, D. Yönlendirme, E. Geliştirme. Cevap A. Sınıflandırma. 4. Rehberliğin ilkeleri. Rehberliğin dayandığı psikolojik, toplumsal ve felsefi temeller aynı zamanda rehberliğin ilkelerini de belirlemiştir. Pek çok kaynakta rehberliğin şu ortak ilkelerine yer verilmektedir. 1. Bireyi merkeze alan planlı ve programlı bir profesyonel yardım hizmetidir. 2. İnsan saygıya layık, değerli bir varlık olarak görülür. 3. Birey sorumluluk bilinci ile seçme özgürlüğü hakkına sahiptir. 4. Rehberlik hizmetlerinden yararlanma, gönüllülük ve gizlilik esasına dayanır, zorlama yoktur. 5. Rehberlik anlayışı, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. 6. Rehberlik hizmetleri, hizmeti talep eden kişi ile uzman arasında işbirliğiyle yürütülür. 7. Bireye rehberlik hizmeti verirken onu mümkün olduğunca bütün yönleriyle tanımak gerekir. 8. Rehberlik hizmetinde gizlilik en önemli ilkedir. 9. Rehberlik tüm öğrencilere, bireylere yönelik bir hizmettir. 10. Rehberlik hizmeti her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre değişik uygulamalar olarak sunulabilir. 11. Rehberlik yaşam boyu süren bir hizmettir. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? KPSS 2001. A. Tüm bireylere açık olması. B. Öğüt vererek gerçekleştirilmesi. C. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması. D. Her bireyin değerli olduğuna inanılması. E. Hizmetlerin bir bütün olması. Cevap B. Öğüt vererek gerçekleştirilmesi. Okullarda rehberlik hizmetlerinin verilmesini gerektiren nedenler. Öğrenci merkezli eğitim anlayışının gelişmesi, eğitim bilimlerindeki gelişmeler, bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınması, bireylerin benlik gelişimi ve duygusal gelişiminin öneminin artması, toplumda akıl sağlığının ve sağlam kişiliğin önem kazanması, hümanist, insancıl, varoluşçu felsefe yaklaşımının bireyi merkeze alan ve değer veren anlayışı, demokratik yaşam tarzının gelişmesi, çocukluk döneminin kişiliğin gelişiminde önemli olması, mesleki tercihlerin yoğunlaşması. Öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin sıklıkla gereksinim gösterdiği durumlar. İletişim becerilerini geliştirme, etkili ders çalışma tekniklerini geliştirme, olumsuz duygularla baş etme, mesleki tercihlerde bulunma, bireysel yaşam felsefesi geliştirme, sosyal değerleri kazanma, olumlu kimlik kazanma, benlik kavramını güçlendirme, ilgi ve yetenekleri geliştirme, beden ve ruh sağlığını geliştirme. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik uygulamalarında öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre bir değişme göstermez? KPSS 2003. A. Temel ilkeler. B. Uygulanacak programlar. C. Etkinlikler. D. Kazandırılacak özellikler. E. Kullanılan teknikler. Cevap A. Temel ilkeler. Rehberliğin gelişimi ve dayandığı temeller. 1. Rehberliğin tarihi gelişimi. Rehberlik önce meslek seçimine yardım faaliyeti olarak başladı. Mesleki rehberlikle birlikte öğrencinin başarı durumları ile ilgilenildi. Daha sonra öğretimin bireyselleştirilmesi çabaları eğitsel rehberliği gündeme getirdi. Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri incelenmeye, öğretim programları da öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uydurulmaya çalışıldı. Ayrıca oryantasyon programlarının hazırlanması ve öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları kazandırılması etkinliklerine yer verilmeye başlandı. Öğrencilerin duygusal ve sosyal sorunları ile ilgilenme olanak tanımlanan kişisel rehberlik ön plana çıktı. Başta kişisel rehberlik sadece uyumsuz ve davranış bozukluğu gösteren öğrencilere yönelikti. Fakat bu çocukların ruh sağlığı sorunları çözümlenmedikçe öğretim programından yararlanamayacakları belli oldu. Uyumsuzluk ve davranış bozukluklarını ortadan kaldırmanın kolay olmadığının anlaşılması, bu durumları yaratan nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiği bilincini doğurdu. Bu da ancak önleyici önlemlerin alınması ile sağlanabilirdi. Böylece rehberliğin önleyici işlevi ortaya çıktı. Son zamanlarda rehberlik artık niteliklerine bakmaksızın her türlü öğrenciye yardım sunmak gibi bir misyona dönüşmüştür. Öğrencilerin sağlam bir kişilik oluşturmalarına yardım, rehberliğin geliştirici işlevini öne çıkardı. Bu da rehberliğin bütün öğrencilere yönelik olarak yardım alanını genişletmiştir. Rehberliğin çağdaş eğitim programının ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışının yaygınlaşması, okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personelin rehberlik hizmetlerine katkı sağlaması gereğini ortaya koymuştur. Rehberlik çalışmaları başlangıçta orta öğretim kurumlarında başlamış, daha sonra genişleyerek ilk ve yüksek öğretimi de kapsamına almıştır. Fakat rehberlik hizmetleri burada kalmayarak eğitim sektörünün dışında aile, sanayi ve sağlık alanında da talep edilen bir hizmet olarak kapsamını gün geçtikçe daha da genişleterek sürdürmüştür. 2. Rehberliğin dayandığı temeller. Rehberlik, psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi insanı konu alan bütün bilim dalları ile ilişki içindedir. Bu yüzden rehberliğin temellerini bu temel beşeri bilgi alanlarında aramak gerekmektedir. Bahsi geçen bu ilim sahalarındaki gelişmeler ister istemez rehberlik çalışmalarını da etkilemektedirler. Şimdi bu temelleri sırasıyla görelim. A. Rehberliğin psikolojik temelleri. Her ne kadar rehberlik pek çok sosyal bilimle ilişki içinde olsa da bireyi konu alan bir hizmet alanı olarak psikoloji ile çok daha sıkı bir ilişki içinde olmak zorundadır. Psikoloji gibi rehberliğin de bireye yönelmesinin kendine mahsus bazı sebepleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Kendine özgülük, bireysel ayrılıklar. Belli yaş gruplarında olan bireyler topluluğu o yaş grubuna ait özellikleri ile diğer yaş gruplarından ayrıldığı gibi aynı zamanda aynı yaş grubundaki bireysel, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden diğerleri ile kıyaslandığında kendilerine özgü farklılıklar da gösterirler. Farklı kişilik özellikleri, zeka düzeyi, ilgi ve yeteneklere sahip olan öğrencilerin aynı sınıfta tek tip bir programa göre değerlendirilmesi, üstün özelliklere sahip bireylerin sıkılmasına, daha düşük zeka düzeyine sahip öğrencilerin ise öğrenme güçlüğü çekmesine neden olmaktadır. Böyle bir durumda her öğrencinin tanınması zordur. Bu yüzden öğrencinin özelliklerine uygun etkinlikleri gerçekleştirecek bir program uygulamak gerekmektedir. Bunun için rehberlik, psikoloji ilmine dayanmak zorundadır. Ruh sağlığı gelişimi. Çağdaş eğitim artık okullarda yalnızca bilişsel gelişime değil, duygusal ve sosyal gelişime de önem vermektedir. Çünkü öğrencilerin yaşama hazırlanmalarında ve kişilik gelişimlerinde ruh sağlıkları, kişilik ve rehberlik gelişimleri çok önemlidir. Eğitim, bireyin kişisel bütünlüğünü korumalı ve bireye sevinç ve sevgi yaşantılar sunmalı ve insanın bir bütün olduğu hususunu daima göz önünde tutmalıdır. Bu da ancak sürekli ve sistemli bir rehberlik hizmetiyle gerçekleştirilebilir. Kişilik ve benlik gelişimi. Kişilik, bireyi diğer bireylerden ayıran biyolojik, toplumsal ve psikolojik özellikler bütününe verilen addır. Benlik ise bireyin amaçları, idealleri, değer yargıları, yetenekleri ve diğer özellikleri gibi hususlarda kendine ilişkin algılarına dayalı görüşlerdir. Kısaca benlik, bireyin kendini algılayış biçimidir. Bireyin kendisini algılaması nasıl ise davranışları da buna göre oluşur. Olumlu benlik bilincine sahip bir birey, karşılaştığı bir durum ve problemden olumlu sonuçlar çıkarırken, olumsuz benlik algısına sahip başka bir birey aynı durumda olumsuz yargılara varabilir. Örneğin, girdiği bir iş mülakatında başarısız olan olumlu benlik bilincine sahip bir birey, başarısız olmam önemli değil, benim yeteneklerimi tam olarak değerlendiremediler. Er geç bu mülakatların birinde başarılı olacağım derken, aynı durumda olan olumsuz benlik bilincine sahip başka bir birey, ben hiçbir sınavı kazanamam, işe giremem şeklinde bir yorum ve açıklama yapacaktır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu konuda bireyin kişiliğinin gelişmesine yardım ederek onun olumlu benlik bilinci kazanmasını sağlamış olur. Soru tarzı. Çağdaş rehberlik ve psikolojik danışma anlayışına göre öğrencinin olumsuz yaşantıları aşağıdakilerden hangisi için bir fırsat olarak kullanılabilir? KPSS 2004. A. Hiç yanılmama, B. Lider olma, C. Kendini kanıtlama, D. Gelişme ve büyüme, E. Başkalarıyla mücadele etme. Cevap A. Hiç yanılmama. B. Rehberliğin sosyolojik temelleri. Sosyolojinin ele alıp incelediği pek çok kavram aynı zamanda rehberliğin bireye yönelik hizmetleri için toplumsal temel niteliğindedir. Çünkü bu kavramlara konu olan çağdaş problemler bireylerin uyum sağlama, karar verme ve kendi özünü gerçekleştirmesine engel olan nedenleri ifade etmektedirler. Bunlar arasında kültür boşluğu, yabancılaşma, kuşak çatışması ve iş hayatındaki bazı yenilikler gibi sosyal, psikoloji ve sosyolojiye ait kavramlar rehberlik hizmetinin sunulması için bilinmesi zorunlu olan konulardandır. Bu kavramları kısaca tanıyalım. Kültür boşluğu. Bu maddi kültürdeki bilim ve teknoloji, hızlı değişmelerin manevi kültürün ahlak ve değerler önüne geçmesi durumudur. Bu durum toplumda çözülme, çatışma, ahlaki yozlaşma ve bireyselleşmenin yaygınlaşmasına neden olur. Yabancılaşma, toplum, kültür ve diğer başka sahalardaki gelişmelere karşı bireylerde görülen kayıtsızlık ve ilgisizliktir. Yabancılaşan birey kendisinden ve diğer insanlardan uzaklaşır, ayrılır. Yabancılaşmanın en önemli belirtisi güçsüzlük ve işe yaramama duygusudur. Kuşaklar çatışması. Değer yargılarındaki değişmeler yaklaşık 20-30 yıllık nesiller arasındaki anlaşmazlık durumunu ortaya çıkarır. Bu durum bireysel kimlik kazanma ve diğer toplumsal nedenlerden kaynaklanır. İş yaşamındaki yenilikler. Sanayi alanında ve teknolojideki değişmelerle demokratik bir yönetim şeklinin yaygınlaşması insanı bazı yeni meslekler edinmeye ve değişik sahalarda çalışmaya yöneltmiştir. Günümüzde insanlar artık tek bir meslekte kalmayıp başka mesleklere de ilgi duymaktadırlar. İşte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu noktada devreye girerek iş sahalarını ya da mesleklerini değiştirmek isteyen kişilere yardım etmek istemektedir. C. Rehberliğin felsefi temelleri. Rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı toplumun temel felsefesinden etkilenir. Özellikle çağdaş felsefede öne çıkan bireye yönelik yorumların artması, kültür, insan ve değerler alanındaki çalışmalar ve özellikle pozitivizme yönelik yoğun eleştiriler eğitim alanına da yansımıştır. Bu tartışmalar artık bilimin verilerinin dogmatik kanunlar gibi algılanmaması gerektiğini, her bireyin kendi kişilik özellikleri ile değer anlayışlarının şu ya da bu şekilde araştırmalara yansıdığını ortaya koymuş ve bu da insanı adeta bir otomat olarak gören ve ona göre bir eğitim öneren eski eğitim anlayışlarını yıkmıştır. Bu yorumların doğal sonucu olarak tek tek bireyler ve tek tek olayların biricik olduğu, hiçbir insanın ve olayın diğeriyle aynı sayılamayacağı görüşünü doğurmuştur. Çağdaş dünyada etkili olan fenomenolojik ve varoluşçu yaklaşımlarda bu tür tartışmaların paralelinde doğmuş ekoller olarak görülmektedir. Fakat rehberliğin felsefi temeli en açık biçimde felsefenin bir alt dalı olan eğitim felsefesinde somutlaşmıştır. İnsanı temel alan, demokrasinin gelişmesine önem veren, fırsat ve imkan eşitliğini gözeten, bilginin yeniden yapılandırılmasından yana olan çağdaş felsefi yaklaşımlar bugünkü eğitim felsefesini ortaya çıkarmıştır. İşte bu eğitim alanındaki felsefi anlayışlar rehberlik hizmetinin dayandığı en önemli temeli oluşturmaktadır. Rehberliğin türleri. 1. Birey sayısına göre rehberlik, bireysel rehberlik, grup rehberliği. 2. Öğretim kademelerine göre rehberlik, okul öncesinde rehberlik, ilk öğretimde rehberlik, orta öğretimde rehberlik, yüksek öğretimde rehberlik. 3. Verilen hizmetin işlevine göre rehberlik, uyum sağlayıcı rehberlik, yöneltici rehberlik, ayarlayıcı rehberlik, önleyici rehberlik, geliştirici rehberlik. 4. Hizmetin yoğunlaştığı problem anlamına göre rehberlik, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel rehberlik. 5. Hizmet alanlarına göre rehberlik, eğitim alanında rehberlik, sağlık alanında rehberlik, sosyal yardım alanında rehberlik, endüstri alanında rehberlik. 1. Birey sayısına göre rehberlik. A. Bireysel rehberlik. Bireyin sosyalleşmesine, duygusal sorunlarını çözmesine, kişiliğini geliştirmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla tek tek kişilere sunulan bir rehberlik hizmetidir. Bu hizmet sunumu daha çok bireyin kendi danışma talebine bağlı olduğu için rehberliğin daha fazla uzmanlık gerektiren psikolojik danışma grubuna girer. Bireysel rehberlik hizmeti sunan psikolojik danışmanın özel hayatla ilgili konularda gizlilik ilkesine özen göstermesi, bireyin kendi kendisini tanıması, kendi farkındalığının artması için yardım etmesi, bireyin sorununu çözmek yerine ona sorununu çözmesi için gerekli imkanları göstermesi, yollar sunması, bireye duygusal ve derinlemesine yardım yapılır. Sorununu kendi başına çözmesi için onu yüreklendirmesi gerekmektedir. B. Grup rehberliği. Aslında rehberlik bireye sunulan bir hizmettir. Bu rehberliğin temel ilkelerinden biridir. Ama bu hizmet bazen aynı anda bir topluluğa da sunulabilir. Daha çok eğitsel rehberlik hizmetleri için başvurulan grup rehberliği sınıf rehber öğretmenleri tarafından planlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir. Sınıf öğretmeni tarafından çözülemeyen problemlerin ortaya çıktığı durumlarda okul rehber öğretmeni yardımcı olur. Bireysel rehberlik, bireyin kendini tanımasına ve kendini gerçekleştirmesine yardım esastır. Duygusal süreçler geliştirilir, bireysel sorunlar ve ilgi alanları üzerinde durulur. Daha çok psikolojik danışmanca verilir. Grupla rehberlik, bireye bilgi verme esastır, zihinsel süreçler geliştirilir, bireyin dışındaki olaylar üzerinde durulur, sınıf ya da branş öğretmenlerince yürütülür. Soru tarzı, bireysel ve grupla psikolojik danışma karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın üstün yönlerinden biri değildir? KPSS 2004. A. Gruba ait olma ve başkalarınca kabul edilip benimsenme duygusunu yaşama. B. Benzer sorunlara sahip diğer insanlarla benzer sorunlar üzerinde konuşabilme. C. Belirli sorunların çözümünde başkalarına deneyimlerinden yararlanma. D. Derinlemesine yardım etme olanağına sahip olma. E. Başkalarının da sorunları olabildiğini görerek teselli olma. Cevap D. Derinlemesine yardım etme olanağına sahip olma. 2. Öğretim kademelerine göre rehberlik. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı bireyleri içerisinde bulundukları gelişim dönemlerine göre ele almaktadır. Bireyin farklı gelişim dönemlerinde kazanmaları gereken gelişim görevlerini ve karşılaştıkları gelişim krizlerini atlatmasında yardımcı olma hizmetlerini kapsamaktadır. Buna göre her öğretim kademesinde bulunan bireylerin problemleri ve onlara sunulacak rehberlik gereksinimleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıkları öğretim kademelerine göre aşağıdaki şekilde ele alabiliriz. 1. Okul öncesi dönemde rehberlik. Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimini sağlama, dil gelişimini sağlama, kişiliği oluşturan ilgi, yetenek, tutum, inanç ve değerleri güçlendirme, güven duygusunu, özellik ve girişimci özellikleri güçlendirme. 2. İlk öğretim döneminde rehberlik. Öğrencinin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimini sağlama, öğrencinin özgüvenini ve benlik kavramını güçlendirme, öğrenciye ilgi ve yeteneklerini, kişiliğini tanımasına olanak sağlama, öğrenciye başarılı olabileceği ortamları hazırlama, öğrencilerde iletişim becerileri ve sosyal becerileri geliştirme, öğrencilerin arkadaşlık, paylaşma, iş bölümü gibi duyguları kazanacakları iş birlikçi çalışmalara yönlendirme, öğrencilere eşit davranma ve bireysel farklılıkları göz önünde tutma. Soru tarzı. Aşağıdaki verilen şıklardan hangisi ilk öğretimdeki rehberlik hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Ailelerle işbirliğine önem verilmesi. B. Öğretim programıyla bütünleşmeye önem verilmesi. C. Gelişimsel rehberliğe dayalı etkinliklerin ön planda olması. D. Sunulan hizmetlerde grup ve oyun etkinliklerine ağırlık verilmesi. E. Sunulan hizmetlerin uzman merkezli olması. Cevap E. Sunulan hizmetlerin uzman merkezli olması. İlk öğretim ikinci kademe 11-14 yaş dönemde rehberlik. Erinliğe geçiş aşamasında çocuğa bedenindeki hızlı değişimleri ve sonuçları hakkında bilgi vermek. Erinlik sürecinin ortaya koyduğu psikolojik ve duygusal sorunlarla baş edebilme yollarını göstermek. Hızlı bedensel büyümenin bedende ve kas sinir sisteminin koordinasyonunda ortaya çıkardığı sakarlık, dalgınlık, sinirlilik, içe kapanıklık, duyarlılık gibi özellikleri tanımasını sağlama, karşı cinsi tanımaları ve kabul etmeleri sürecine yardımcı olunmalı, spor, sosyal ve kültürel aktivitelere yöneltilmeli, aileler bilgilendirilmeli ve işbirliği kurulmalıdır. Ortaöğretim döneminde rehberlik, olumlu kimlik kazanmasına yardımcı olacak etkinlikler, ergenin anlama ve anlaşılma ihtiyacına cevap verme, farklı düşünme biçimlerine anlayışlı davranma, akran grupların etkisinden olumlu faydalanma, sanat, spor ve sosyal aktivitelere yönlendirme, eleştirisel düşünme biçimlerine anlayış gösterme, uygun özdeşim kurabileceği modeller sunma, okulun ve sınıfın işleyişine öğrencileri katma, yüksek öğretim döneminde rehberlik, çevreye uyum sağlamasına yardımcı olma, üniversitenin işleyişi hakkında bilgi verme, burs, yurt, kredi gibi konularda bilgilendirme, sanat, spor ve kültürel ortamlar oluşturma, kulüp ve gruplara yönelmelerini sağlama, kişisel problem durumlarına ilişkin psikolojik danışma hizmetini sunma. 3. Verilen hizmetin işlemine göre rehberlik. A. Uyum sağlayıcı rehberlik. Hangi alanda olursa olsun bireyin belli bir hayat aşamasında karşılaştığı uyum sorunlarını çözmek için ihtiyaç duyduğu bilgilendirme hizmetidir. B. Yöneltici rehberlik. Bireyin ilgi ve yeteneklerine uygun olan meslek ve okul seçmesi için yardım etmek ve bu yolla bir okul programına veya mesleğe yönelmesi için ona bilgi sunmak yöneltici rehberlik hizmetidir. C. Ayarlayıcı rehberlik. Okul programlarının bireysel ağırlıklara göre geliştirilmesi, kişilerin özel ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak eğitim programlarının oluşturulması bu türden bir hizmettir. D. Önleyici rehberlik. Disiplinsiz ve uyumsuzluk gibi problemleri önceden görüp ona göre tedbirler almak için gerektiğinde rehber uzmanlar öğrenciye yardımcı olurlar. Bu rehberliğin aynen koruyucu hekimlik gibi problemin oluşmasına engel olan bir fonksiyonu vardır. E. Geliştirici rehberlik. Bireylerin gelişim dönemlerine uygun özellikleri gösterme ve bu yolla onun olumlu bir uyum geliştirmesi ve kişilik oluşumu için yardım etme hizmetidir. Birey için çok önemli olan olumlu benlik gelişimi bu rehberlik yardımı ile daha sağlıklı bir şekilde oluşur. 23. kaset 2. yüzün sonu.